Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şam kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bağda eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun aziz dostlarım. Aileye destek olacak, aileyi koruyacak, ayakta tutacak, güçlendirecek, geliştirecek, sevgiyi büyütecek, iletişimi derinleştirecek ve huzuru çoğaltacak değerleri, aile içi mutluluğumuzun ve dahi sağlık, sıhhat, afiyet ve esenliğimizin artmasına vesile olacak aile değerlerini anlatıyordum sizlere. En son ailede önemli bir değer olarak ailede destek olma değerine başlamıştık. İnşallah bu destek olma serisine bu bölümde de devam ediyoruz aziz dostlarım. Değerli dinleyenlerimiz, en son ailede bu destek olma kısmında zaman yönetimi konusunda birbirimize desteğimizi işlemiştik hatırladığım kadarıyla. Şimdi bazı pratik ve uygulanabilir örneklerle destek kısmını biraz daha genişletelim. Biraz daha gönlünüzün de ferahlamasına vesile olalım inşallah. Sahi niçin evlenir ki bir insan? Eşine destek olmayacaksa, kara günü beyazlatmayacaksa, zorları kolaylamayacaksa, küsenle barışmayacaksa, üzgünü sevindirmeyecekse sahi niçin evlenir bir insan? Bu açıdan sizlere bazı tavsiyelerim olacak izninizle aziz dostlarım. Evliliğinizin gereğini yapmanızla alakalı bazı önemli tavsiyeler. 8 milyarda bir insanı size eş kılan Rabbimizin Rahman ve Rahim ismi adına, esması adına merhamete gelip evlerimizi cennete çevirelim inşallah. İşte eşinize ve ailenize destek olmanızla alakalı önerilerim. 1. Duygusal tekliflere yönelin aziz dostlarım. Duygusal teklif ne demek? Bazen olur mesela yolda yürürken birisi karşıdan elini kaldırır bir selam verir. Siz de aslında o tarafa bakıyorsunuzdur. Hatta tam da onun yüzüne bakıyor olabilir. Yüzleriniz karşılıklı karşı karşıya. Ama o anda başka bir alemdesinizdir, görmemişsinizdir. O selam verse bile işitmemişsinizdir. Sonra da o üzülür. Ya işte Münir Hoca ile karşılaştık, yüzümüze bile bakmadı ya da baktı ama selam bile vermedi, geçti gibi. Ne oldu? Sizin o el kaldırmanız duygusal bir teklif. Araba kavşakta yol verdiniz önünüzden geçerken. O da size döndü, hafif böyle elini kalbine götürdü ya da hafifçe boynunu büktü böyle teşekkür ederim gibi bir duygusal teklifte bulundu. Hemen karşılık vermeniz lazım. Teklifin gereğini yerine getirmeniz lazım. Eşinizin böyle aile içerisinde küçük bağlantı isteklerini, bu bazen bir gülümseme olabilir, bazen bir sohbet olabilir, bazen bir bakış olabilir. Bunu görmezden gelmeyin. Ne olursunuz olumlu bir yanıt verin. Fark edin. Tepkiniz olumlu olsun. Sinyalleri algılayın. Dedektörleriniz sürekli açık olsun, online olsun. Bedeniniz evde ama ruhunuz dışarıda olmasın. Devreler de evde olsun, bütün devrelerinizle. Bu aile içerisinde güveni inanın %80 artırır yani. Çok önemli bir unsurdur. Sürekli fark et fark at derim ben mesela seminerlerde. Genellikle bunu şirketler için söylerim ama hani fark et fark at. Sonuçta bir rekabet, ölümcül bir rekabet değil mi? Global, küresel bir rekabet içerisinde şirketler, bütün ülkeler dünyanın bütün ürünlerini kendileri yapmak istiyor. Bütün şirketler, bütün ihracatları kendileri yapmak istiyor. Hep böyle büyük bir kazanç peşindeyiz. Burada rekabet, ölümcül, öldürücü bir rekabet var sonuçta. Burada fark edebiliyorsanız, hani farkı oluşturan farkı hele fark edebiliyorsanız, tüketicinin tercihinde, size daha yüksek bir bedelle almasında, o ürünü kullanmasında, o küçücük küçücük the details make the difference diyor ya, detaylar fark oluşturur. Onu fark edebiliyorsanız fark atmanız kaçınılmaz yani. Şirketler için söylerim ama bu ailede de geçerli bir kuraldır aziz dostlarım. Eşini fark eden ona daha fazla destek olacak hususların da farkına varır. Ve bu konuda da destek olursa işte bu farklılık bir güzellik oluşturur. Bu aldığınız sinyal olumlu bir hayra vesile olur. Bazen hani kumandanızın pili bitmiştir. Televizyona doğru tutarsanız, bastırırsanız kanal değişmez. Ne olur öyle olmayın. Eşinizin böyle o yüzünden size doğru bir aç kapa, değiştir, dönüştür, gülümse, buraya gel, bana bak, bir şey söyle gibi kanal değişikliği geldiğinde o pili bitmiş kumanda gibi olmayın. Sinyalleri lütfen alın ve o kanala geçin. İki, sevgi dillerini keşfedin. Hani eşinize destek olacaksanız yakıtını bilmeniz lazım. Eşinizin tercih ettiği sevgi dilinde bir dokunuş, bir hediye, bir onay sözcüğü, bir hizmet davranışı, artık neyse o. Gary Chapman'ın bu 5 sevgi dili kitabında söylediği şekliyle, yani uygun sevgi dili eğer eşleşiyorsa yaptığınız şeyle eşinizin sevgi dili, bu mutluluğu %40 yükseltecektir. Kalp kalbe karşı sonuçta yani. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de kelimün nâsala kader ukulihim tavsiyesine de uymuş oluyoruz burada. İnsanlara akıllarını alacağı ölçüde konuşmuş oluyoruz. Hani sonuçta yakıtı anlıyorsanız benzinli bir araca dizel koymuyorsunuz yani motora zarar vermiyorsunuz. Yakıtı anlıyorsunuz ve ona göre davranıyorsunuz. Öbürünün de karşındaki kişinin de bu hoşuna gidiyor. Yani düşünün mesela bizim çocukluğumuzda babam rahmetli de bamya ve pırasayı sevmezdi. Biz de sevmeden büyüdük. Daha sonra Allah razı olsun Konyalı kardeşlerimiz o bamya çorbasıyla bize bamyayı sevdirdiler. Daha sonra ağzınıza layık böyle bamya böreğini tanış olduk, sevdik. Dolayısıyla yapma şekliyle alakalıymış aslında. Hani sunuş şekliyle alakalıymış. Şimdi niye bu örneği verdim? Burada illa menüyü değiştirmenize gerek yok yani. Yapma şeklinizi, sunma şeklinizi değiştirerek de aynı menüden devam edebilirsiniz. Yani eşiniz diyelim bamya sevmiyor, pırasa sevmiyor ya da siz sevmiyorsunuz. İlk önerim evet. Sevmiyorsa sürekli her gün eve ben seviyorum al bunu pişir diye götürdüğünüzde ne olur mutfaktaki hali? Bir düşünün hanımefendinin hali ne olur aziz dostlarım. Ya da tam tersi siz sevmiyorsunuz ama o aile yapısı itibariyle çok seviyor. Her gün bamya çorba yapıyor size ve siz de sevmiyorsunuz bunu. Gerçi bazen güveç falan şekliyle de yapılır böyle etli falan ağzınıza layık. Biraz acıktım mı acaba? Hep yemeklerden örnek veriyorum, hakkınızı helal edin aziz dostlarım. Aynen öyle. Yani eşiniz bunu yaptığında sürekli, siz de bunu sevmediğinizde ne oldu? Yakıtlar uyuşmadı işte. Sizin yakıtınız o değil. Genelde bu çocuklarda olur yani. Anne baba besin değeri çok yüksek, ona şifa olacak, onun o andaki ihtiyacına karşılayacak bir şey verirler. Veya bu hastalandıklarında ilaç olabilir yani. Tam aslında yakıtı o. Ama ne olur? Ona uygun gelmez. O zaman da paket ve ambalaj, servis ve hizmet şeyine dönüştüreceğiz işi. Hani çocuk şeylerine, şuruplarında biraz vanilyalıdır, biraz işte aromalıdır, biraz karamellidir değil mi? Biraz çileklidir, ahududu, frambuazlıdır. Neden? Hayat bir servis yapma, hayat bir paket yapma sanatıdır. Servisi, paketi, ambalajı, sunumu iyi olan, kaliteli olan kazanacaktır. Orada maksat o ilacı vermekse Onu bir draje içerisinde, onu bir paket içerisinde, onu bir şurup içerisinde, bir ekstratla, bir meyve şeyle beraber sunarlar. Yani illa şunu ikna etmenin alemi yok yani. Al bunu, kullan, iyileşmenin tek yolu bu. Bunu da içeceksin, illaki içeceksin. Zorla olacak bir şey değil. Zorla güzellik olmaz. Dolayısıyla hani burada bu ikinci maddede hem o sevgi dillerini, yakıt türünü keşfetmek hem de ona uygun davranmak var. Hani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl bir yastıkta kocadınız. Ondan sonra da sorduklarında ya eşinizin sevgi dili neydi? Hediye. Peki hiç hediye aldın mı? Vallahi ben hiç hediye almamışım. Böyle diyorsanız olmaz yani bu. Bile bile lades olmaz. Bilmenizin gereğini yapmanız lazım. Üçüncü maddede tavsiyem güvenli bağ oluşturmanız aziz dostlarım. Zaten aile olmanın en önemli unsuru bu değil mi sizce de? Eşinizin eşisiniz sonuçta yani ruh eşisiniz, can yoldaşısınız. Bu açıdan eşinize duygusal olarak en samimi, en mahrem, en güzel, en özel erişebilecek, dokunabilecek, sarıp sarmalayabilecek tek kişi sizsiniz yani. Anne baba kardeş hani şey yapıyorum onları. Bazen de hani evlendikten sonra anne babayla paylaşacak özel şeyler olmuyor yani. Sonuçta mahrem bir aile hayatı. Aile koçu olarak da zaten bunu da çok tasvip etmiyoruz yani. Sürekli anneye götürmeyi, sürekli babaya anlatmayı, sürekli kardeşi aracı kılmayı, sürekli halaya, teyzeye, amcaya, dayıya, kuzenlere bunu taşımayı uygun bulmuyoruz zaten. Eşinizle bunu konuşup çözebilmeniz lazım. Konuşulabilir bir eşinizin olması kaydıyla bu. Konuşulabilir değilse de onu konuşturacak psikologlar, terapistler, aile koçları ne güne duruyor danışmanlar bunun için var zaten. Çok tasvip ettiğim bir şey değil. Hani genellikle şunu söylüyorum hani yarım işimin yarısı bu olmasına rağmen çok da hani vakit ayıramıyorum yani. Böyle yalvar yakar ya ne olur hocam bak aile perişan oluyor diyen dostlarımı kıramadığım için bir anlamda kerhen bir vakit ayırıyorum. Çünkü genellikle aile şirketlerine odaklanmış durumdayım. Daha kurumsal çalışmaya, bireysel çalışmanın dışında böyle daha çok kurumsal çalışmaya odaklanmış durumdayım. Ama böyle bir talep geldiğinde kıyamadığım için bunu da yapıyorum. Ama onlar da diyorum ki ya arkadaş ne olur yani eşinizi siz dinleyin. Beyefendileri özellikle. Evet ilmen. Tecrübi olarak bizler dinlemiş olabiliriz. Bir hocamıza, bir üstadımıza gitmiş olabilirsiniz. Ama siz dinlerseniz bir, ailenizin mahrem bilgileri ailede kalacak. Aranızda kalacak. Sır bu sonuçta ya. İki, paranız cepte kalacak. Gülümsüyorlar ya hocam haklısın ama hani bir de böyle. Üçüncü bir gözün de tarafsız bir gözle dinlemesinde de hele bir büyükse, büyüğümüzse, üstadımızsa amenna yani. O gözle bakan biri. O şart zaten onu tenzih ederim. Ama bizler gibi uzman geçinen kişilerle ilgili bilmiyorum yani çözülemeyecek eğer psikolojik, travmatik böyle psikiyatrik bir durum yoksa Allah'ın izniyle çözülemeyecek bir durum yoktur diye düşünüyorum. Allah diyor ki siz anlaşmayı dilerseniz Allah kalbinizi evirir çevirir birbirine buluşturur. Dolayısıyla burada geçim ehli olmak kaydıyla bu güvenli bağ o açıdan oluşturacaksınız. Peki ne olur aziz dostlarım? Bu güvenli bağ, Sue Johnson'ın bana sıkıca sarıl kitabında vurguladığı şekliyle aile içerisinde panik anlarında bir sığınak sağlar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vahyin ilk anlarındaki o vahyin o muazzam ağırlığı karşısındaki korku ve endişe içerisindeki ruh hali bir düşünün. O haliyle hemen evine koşmasını, biraz uyuyup uyandıktan sonra bana bir hal oldu ben kendimden endişe ediyorum diye bunu eşi Hatice Sultan Validemizle paylaşmasını unutmayın yani. Güven evliliğin temel taşı, mihenk taşı, nirengi taşı ne diyorsanız artık. Bir taraftan da sabır taşı aynı zamanda. Hani çatlatmamak kaydıyla bazı olumsuz vakalarda sabır taşını çatlatan haller de oluyor. Yani bu kadar haşa sizi tenzih ederim. Bu kadar da mendeburla vurmamak lazım işi. Dolayısıyla güvenli limanımız, sığınağımız, ailemiz ve onun o güzel kalbi, eşimizin o güzel kalbi elbette Rabbimize sığınacağız ama güvenli bağ oluşturduğumuzda da panik anlarında bize bir sığınak sağladığı kesin. Tek mahrem şekilde paylaşacağımız kişi sonuçta Allah'ımız onu helal kılmış değil mi? Helalimiz diyoruz zaten. 4. Şifa sürecine katılın aziz dostlarım. Yarayı kazımayın. İyileşmeyen yara kanser sebebi oluyor biliyorsunuz. Eşinizin çocukluk yaralarını depreştirmeyin. Ona kendisini kötü hissettirmeyin. Eski defterleri karıştırmayın. Eski hataları unutun, affedin gitsin yani. Ya hocam, illa bunu da konuşalım. Bak işte 10 yıl evvel, 20 yıl evvel şunu olmuş diye meseleyi açıp da bunu uhuletle, suhuletle çözeni ben görmedim aziz dostlarım. Affedici olun ki Allah da affetsin, sizi de başka gönüllerde affettirsin. Lütfen. Harvey Hendrix'in Özlemini Duyduğunuz Aşkı Yaşamak diye bir kitabı var. Orada diyor ki Harvey, eşler diyor birbirinin terapisti olduklarında evlilikler mutluluklara dönüşür. Bak az evvel benim söylediğim demek ki bilimsel bir dayanağı da varmış yani. Evet, Allah muhtaç etmesin ama eksik de etmesin, muhtaç da etmesin. Hani doktorlarla, cerrahlarla, psikologlarla, psikiyatristlerle alakalı fikrimiz budur. Allah eksikliklerini göstermesin. Elbette onlara muhtaç kaldığımız, illaki gitmek zorunda olduğumuz şeyler vardır. Ama tıbbın esası, aslı, ruhu hasta olmamaktır. Özellikle koruyucu hekimlikle kendimizi korumaktır. Allah Resulü'nün Tıbb-ı Nebevi'de buyurduğu bütün buyruklar da buna yöneliktir yani. Uygulayamıyoruz ayrı. Zaman zaman sizden affımı istirham ediyorum. Hani keşke anlattıklarımın hepsini yapan bir insan olarak gönlünüze giren, mahşerde karşılaştığımızda ya hocam bu ne hal, bir taraf Hanya bir taraf Konya gibi olmasın inşallah dualarınızla. Ama kendime de söylüyorum, zaman zaman itiraf ettiğim şekliyle duanıza muhtaç bu kardeşinizi lütfen dualardan unutmayın. Biz de inşallah yapanlardan olalım, sadece kuru kuru konuşanlardan değil. Dolayısıyla hani derler ya, haklılık mı istiyorsunuz evliliklerde, mutluluk mu? Genellikle insanlar mutluluk istiyoruz der. O zaman niye mahkemelerde bu kadar insan sürünüyor, birbirini süründürüyor? Niye bu kadar psikoloğa, terapiste gidilip hocam bir dinle bakalım şimdi hangimiz haklıymışız diye, niye bir aile büyüğüne gidiliyor? Gidilmesin diye söylemiyorum zaten. Güvenilir, ehil birinin eğer evliliklerinin gidişatından endişeye düşüyorsanız, ayrılıklarıyla alakalı endişeye düşüyorsanız Allah'ın da yöntemi bu zaten. Sözüne güvenilir, ehil değil mi? Tarafsız birinin hakem olarak tespit edilmesi, üçüncü bir göz elbette şart. Ama hani oraya daha gelmeden ne olur? İnsanlar birbirinin koruyucu hekim olsa, terapist olsa, eski defterleri açmadan, yarayı deşmeden, unutmayın, yarayı saran el şifa verir, şifalı el de öpülür her zaman için. Beşinci maddedeki tavsiyem, fıtratı anlayın aziz dostlarım. Allah X ve Y kromozom olarak iki farklı kromozom yaratmış. X kromozomu erkek, Y kromozomu kadın. Allah böyle yaratmış yani. Bunu anlamadığımızda Allah'ın bizle alakalı muradını anlamamış oluyoruz. Niye Allah kavim kavim yaratmış? Eğer Lita'arafu ayetini bilmeseydik, o zaman Allah'ım bu kavim kavim niye ayırdın? Bak bunlar kavga ediyor, bunlar dövüşüyor, bunlar savaşıyor falan gibi aklımıza şüpheler gelecekti. Tanışmadığımız için savaşlar devam ediyor. Tanışamadığımız için. Aziz dostlarım, hani bu ayet için ayrı onlarca program yapılabilir yani. Lita'arafu, arif olmak, tanış olmak, bilmek nasıldır? Düşünün mesela. Şu anda beni izleyen, delikanlı dinleyenlerimden istirham ediyorum. Aşık oldukları bir hanımefendiyi düşünsünler. Hanımefendilerden istirham ediyorum. Gerçekten ya evlenecek kişi bak bu. Keşke onunla evlensem diye içlerinden geçirdikleri, gönlünden geçirdikleri bir beyefendiyi düşünsünler. Bu bir iş yerinde, bu bir okulda, bu bir apartmanda, komşu, okulda bir öğrenci, arkadaşınız, şirkette bir çalışan olsun. Ne olur bu tanışabilme gönlünüze düştükten sonra, tanışabilme arzusu ne olur? Onun yanında kötü davranabilir misiniz? Onu üzebilir misiniz? Magandalık, maçoluk, nezaketsizlik yapabilir misiniz? Kılık kıyafetiniz hırpani olabilir mi? Saçınız dağınık olabilir mi? Parfümsüz dışarı çıkabilir misiniz? Yani güzel kokmadan, hanımefendiler için söylemiyorum. Gerçi onlar için de içtimai hayat içerisinde böyle çok şey gelmeden, insanlara şehvi anlamda gelmeden böyle mini minnacık bir şey gerekli olduğu şeyler olabiliyor. Ya nasıl olursunuz bir düşünün yani. Tanışmak istiyorsunuz ya, nasıl olur ondan sonraki davranışlarınız? Şimdi Allah diyor ki ben sizi tanış olasınız diye kavim kavim yarattım. E şimdi bir ziyarete gidilir ya. Bir eller hediyeli olur yani. Bakıyorsunuz trilyon trilyon dolarlar Trump gelince Amerika'ya veriyorlar. Komşu ülkelerimiz. Komşulara zırnık koklatmıyorlar. En azından ellerinde Allah'ın bedavadan verdiği doğalgazı, petrolü ya komşulara %50 indirimli diye bir kampanya yapmıyorlar. E nasıl tanış olacaksınız? Onun için bütün komşular birbirine düşman. Bunu sadece ülke olarak söylemiyorum. Bunu şehir olarak söylüyorum. Komşu şehirler birbirine düşman. Futbolun getirdiği çirkeflik mi dersiniz? Birbirimize tahammülsüzlük mü? Devletler zaten sınırlar birbirine düşman. İngilizlerin cetvelle çizdiği büyük bir, nasıl söyleyeceğim bilemiyorum, ağzımdan kötü bir kelime çıkmasın diye yaptıkları çok büyük bir zulüm yani. Büyük bir gaddarlıkla, yamyamlık çizdikleri o sınırlar. İnsanlar birbirine düşsün, biz çekildikten sonra bunlar birbirini yesin diye çizdikleri sınırlar. Yani komşu bir cinnet geçiren bir şey olmuş yani, birbirinin düşmanı olmuş. Dolayısıyla burada Allah farklı kromozomda yaratmış. Bu demektir ki farklı fıtratta yaratmış. Erkekle kadın bir olmaz. Zaten erkek olup kadına benzeyen lanetlenmiş. Kadın olup erkeğe benzeyen lanetlenmiş. Yani bu kadar kesin çizgiler var yani. John Gray'in bu konuda tavsiye ederim. Eğer okumadıysanız Erkekler Mars'tan Kadınlar Venüs'ten diye çok değerli bir kitabı var. Orada fıtrat anlamında, fıtratı anlamak adına. Yani benim böyle aklımda kaldığı kadarıyla erkeklerin bir mağara ihtiyacı var. Güvenli alan, evleri olur, şirketleri olur. Çok tasvip etmesem de bazen bir kahvehane olur orada arkadaşlarla muhabbet adına. Ama genellikle evdir bu. Kadınların da hani Venüs'ten oldukları için onlarla konuşma arzusu vardır böyle. Bunu anladığınızda hani evine sığınan bir beyefendiyi çok fazla rahatsız etmemek, konuşma arzusuyla yanınıza gelen bir hanımefendiyi susturmamak, işte bu farklılıkları anlamak. Sadece bu kadar değil tabii. Sadece evde bulunmak, konuşmak falan değil. Hanımefendiler daha nazik, kibar, daha estetik arzuyla, kaygıyla ya da bilinçle, şuurla yaratıldıkları için onların emtiaya, maddeye, süse, bunu eşya anlamında söylüyorum. Bedensel süs, estetik anlamında söylemiyorum. Daha fazla bir farkındalıkları yüksek oluyor yani. Kur'an-ı Azimüşşan da bunu bildiği için hani develer yükü altın verseniz bile demek ne demek? Demek ki varsa develer yükü altın bile verilebiliyor yani. Bir deve yükünden bahsetmiyor ayet-i kerime. Develer yükü altın. Mehir olarak verilen şeyle demek ki varsa vereceksin yani. Ya verdik işte bir deve yükü yeter bu kadar diye. Varsa vereceğiz demek ki. Onların şeyi arzusu bu. Gönlümüze giren bir misafir ağırladığımızda ne yapıyoruz yani? Hiç tanımadığı gelen İnsan suretiyle gelen üç meleğe insan zannedip, yolda kalmış bir yolcu zannedip buzağı kesmesini hiç mi Kur'an ahlakı olarak, edebi olarak görmüyoruz? Tanımadığına buzağısını kesmiş, ineğini kesmiş, besili bir şeyini. Tanıdık, çok sevdiğiniz birisi geldi. Yani çorbayı koyup o kadar mı dersiniz yani? İçinizden neler neler yapmak, hazırlamak, vermek geçer. Aynen öyle. Eşimizse, ruhu ikizimizse, cennetimizdeki pasaportta mühürümüzse, cennet mührü vizesiyse pasaportta, o zaman fıtratı anlayarak, cinsiyet farklılıklarını anlayarak, onun farklı olabildiğini kabul ederek, bu tabii sadece kabul değil, onu anlamaya çalışmak demek, onunla alakalı bilgileri de okuyup öğrenerek aziz dostlarım. Yunus öyle diyor, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Dolayısıyla hani burada bir sadece noter gibi resen tespit tutanağı yok ya. Tespit ettik, onayladık, mühürledik. Bu kadınmış, bu erkekmiş. Hayır öyle değil. Anlayıp o arzuyu desteklemek. Bu %50 azaltacaktır çatışmayı. Yani adam dışarı gitse suç, evde kalsa suç. Bu hale de dönüştürmemek lazım. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz, farklılıklarımız, birbirimize olan desteklerimiz, farklılıklarımız, yaşam arzumuz, yaşam sevincimiz. Bunu muhalefete, düşmanlığa dönüştürmemek gerekiyor. Aziz dostlarım, 6. maddede saygı ve sevgi dengesini kurma tavsiyemi size söylemek isterim. Erkek biraz saygı odaklı yaklaşır. Kadınlar da o kalp yapısı itibarıyla daha fazla sevgi odaklı yaklaşır. Hani kız çocuklarında, erkek çocuklarında bile bunu daha küçüklükten itibaren görebilirsiniz. Gözlerinizin önünde bir hayat devam eder gider. Dolayısıyla erkeğe saygı, kadına sevgi vererek aile içerisinde bu dengeyi kurabilirsiniz. Emerson Eggerichs'in Sevgi ve Saygı kitabında sevgi olumsuz döngüyü kırar diyor. Hani olumsuz bir loop'a girdi, kariyer patinajı, artık çıkamaz bir halde, kurtulamıyor oradan. Bu olumsuz döngü sevgi aşısıyla, mayasıyla kırılır diyor. Davul bile dengi dengine demişler ya, oradaki işte senkronizasyonu, ahengi, kalibrasyonu sağlamak gerekiyor. Burada eşinizden habersiz, sessiz, sakin bir köşeye çekilip, eğer sevgide yıpranma varsa, saygıda yıpranma varsa, böyle geriye doğru, bakın gidip eşinizle bunu konuşun demiyorum, eski defterleri açmayın demiştim. Bunun nedenlerini siz bir çalışırsanız, tedavisi daha kolay olur daha sonrasında. Mesela, ola ki sevginiz azalmıştır hanımefendiye karşı. Acaba bu sevgimin azalmasının sebebi ne diye kendi içinize dönüp bunun sebebini bulursanız, bunu ortaya çıkarsanız, daha sonra bir rica olarak, sen geçmişte bana böyle yaptığında şöyle, hayır böyle değil, eski defterleri karıştırarak, tekrar başa kalkarak değil, eğer sevgisinde böyle bir azalma hissediyorsanız, ya eskiden eve geldiğimde şöyle karşılardım, bu çok hoşuma gidiyor, çoktandır çok yorgunsun galiba, kapıda seni göremiyorum, kollarını açarak hoş geldin dediğini duyamıyorum, benden beklediğin bir şey var mı, acaba ben mi seni üzüyorum falan gibi, böyle bir anlayışlı, muhabbetli bir şey, konuşma. Kadın dediğin kapıda karşılar, hoş geldin bey der, yüzüne baka falan. Hayır, böyle aziz dostlarım, ne olursunuz, gönül köprüsüne emir komutayla girilmez, bunu lütfen unutmayın. Sadece sevgi açar o köprüyü. Emir komuta değil, gönül komuta dolayısıyla. Gönlüne girmediğiniz bir kişinin kulağına giremezsiniz, beynine giremezsiniz, aklına giremezsiniz. Onda bir değişiklik oluşturamazsınız. Dolayısıyla hani anlayıp böyle ne beklediğini, ona uygun bir davranış. Yedinci maddede ne olursunuz aranızdaki arzuyu koruyun. Arzu onun, eşinizin bireysel özgürlüğünü destekleyerek olabilir. Onun kendini gerçekleştirmesine fırsat, imkan tanıyarak olur. Onun yaşam alanına saygı duyarak olur. Dolayısıyla o bireysel özgürlüğü, isteği desteklediğinizde tutkuyu canlı tutmuş olursunuz. Esther Perel'in Tutsak Cinsellik diye bir kitabı var böyle. Rutini önleyen tatlı sürprizlerle eşinizin gönlüne girmenizin yollarını anlatır. Biraz tabudur, çok konuşulmaz. Cinsel hayat mahrem de olduğu için zaten konuşulmaması da gerekiyor. Ama bu konuda bilgi sahibi olmamız, bilgi sahibi olmamızın önünde bir engel yok. Evet, bu toplum içerisinde konuşulacak bir konu değil. Ama aile içerisinde, hani İslam'da cinsel hayat, İslam'da cinsellik, mahremiyet, olması gerekenler, olmaması gerekenler. Hani bu konuda anne babalar da hani aile içerisinde bu çok konuşulabilen bir şey olmadığı için. Çocuklar bilinçsiz, bilgisiz büyüyorlar. Bilmiyorum ben bu konuda, en azından bilgi sahibi olmak adına. Bir önceki maddede söylediğim gibi cinsiyet farklılıklarını anlayarak, sevgi ve saygı dengesini koruyarak buradaki arzuyu korumak gerekiyor. Dolayısıyla bu tatlı sürprizler eşimizin gönlüne girmenin yollarıdır, vesilelerdir. Tutku özgürlüklerle yaşar diyor. Baskı da yok olur. Hani zorlayıcı, zorba, emir komutayla falan değil, onu gönül komutayla, onun gönlüne gireceğimizi bilerek, gönül alarak, gönül yaparak, hani gönüller yapmaya geldik diyor ya, aynen öyle. Bu konuda yüreğim benim biraz yanık. Hem aile içerisinde, evlilik hayatı içerisinde çok çok çok önemli bir yakıt olan cinsellikle alakalı, cinselliğin bilinmemesi hem de uygun bir şekilde yaşanmaması. Birçok beyefendi, ya hocam cennet kuşuna döndük, biz teklif etmeden, yalvarmadan, yakarmadan artık böyle bir birliktelik olmuyor diye çok dert yandığı olmuştur bana yani. Bu anlamda hani gönlüm yanık desem yanlış anlaşılırım diye korkuyorum. Ama şöyle anlatayım, Anadolu coğrafyasında aziz dostlarım, o gönlüm yanığı söyleyeyim bir kere, inşallah yanlış anlamazsınız. Birkaç asır çok büyük darbe yaşamışız yani. Çok büyük manevi darbe yaşamışız bu Anadolu coğrafyasında. Özellikle gelinler büyük çileler çekmiş, büyük sıkıntılara maruz kalmış. O kadar araştırdım, ettim, kadim İslam geleneğinde olmayan bu vandallığın ben kaynağına ulaşamadım. Bilen varsa lütfen ulaşsınlar bir şekilde bana, Allah rızası için. Eninde sonunda geldiğim nokta şu, sanırım böyle yabancı ajanların eliyle kurulan o sahte tarikatlar, Anadolu irfanını bozma girişimi olarak Lawrence gibi alçakları yollamışlar. Adam öyle bir Müslüman gibi yaşamış ki anılarında daha sonra Arapları Türklere, Türkleri Araplara, Osmanlı'yı darmadağın ederek kutsal toprakların şu andaki bu perişan haline vesile olan o alçak anılarında diyor ki ya öyle bir alıştım ki diyor teheccüde, İngiltere'ye döndüğümde de diyor kalkamadığım zaman kendimi rahatsız hissediyordum. Öyle bir biz gibi yaşamış ki yani. Kılığıyla, kıyafetiyle, konuşmasıyla, hitabetiyle çok örneği var yani. Ben burada şimdi isimler verip midenizi bulandırmak istemem ama böyle gelmişler yani. Bu da özellikle bir Yahudi şeyidir, oyunudur. Hatırlayın. Ha, bizim aklımıza bile gelmez. Biz Müslümanların hani biz gidelim de Amerika'da bir kilise açalım. O kiliseyle Hristiyanları dinlerinden soğutalım. İşte İsrail'de bir sinagog açalım da haham olalım. Orada yani zaten sapkınlık yani zaten olacak bir şey değil. Ama hatırlayın bu melunların fıtratını, tinetini. Mescid-i Dirar nedir? Bak Allah Resulü'nün döneminde daha yani bir mescit kurarak orayı fitnenin, fesadın merkezi haline getirmeye çalıştılar. Ayet-i kerimeyle bildirildi ve yıkıldı o Mescid-i Dirar. Yıkılan ilk mescididir İslam'da. Çünkü mescit vasfıyla değil, bir ihanet merkezi olarak kurulmuştur. Dolayısıyla bunları tanımamız lazım. Yani bu söylediğim cümle size ağır gelmesin. Yabancı ajanların eliyle kurulan sahte tarikatlar falan dediğimde bu Anadolu irfanını bozmakla alakalı bunu kullanmışlar. Bu çok kesin tarihi bir vaka yani. Bu vaka kesin de ben bu bozuntunun, bu dejenerasyonun bu yönlem olduğundan emin değilim. Ama böyle düşünüyorum. Bunu düşünmeye başladım yani. Başka izah yok çünkü bunca zulmün. Gelini anne babasıyla görüştürmemek ne demek aziz dostlarım ya? Evine yollamamak ne demek? Kardeşleriyle görüştürmemek ne demek? Anne babasını kendi yuvasında, yeni kurduğu yuvada ağırlamasına izin vermemek ne demek? Mevzu derin yani, daha fazla üzerek sizi böyle bir günde üzmek istemiyorum. Kısa kesiyorum ama siz arif insanlarsınız, bunu lütfen bir anlayın yani. Yok anne babanın yanında çocuk sevilmez, yok anne babanın yanında çocuk öpülmez, yok hanımıyla anne babanın yanında konuşulmaz, yok hanımın adı ağza alınmaz, yok kayınpederin yanında gelinin sesi çıkmaz. Böyle mi yaşamış Allah Resulü? Çarşıda, pazarda, pazarlıkla alakalı bütün sesleri duyuluyor hanımefendilerin. Babaya gelince mi? Anne babaya, anne ve baba oluyorlar ya. Kaimi peder, kaimi valide oluyorlar. Anne ve baba yerine geçen yeni anne ve babalar oluyorlar yani. O Anadolu'nun taze gelinleri ne ağır çileler çekmişler yani son 300 yıla baktığınızda. Çocuklarını sevememişler, düşmüş kaldıramamışlar, yaralansa kucağına alamamışlar. Eşiyle muhabbetli bir hayat yaşayamamışlar. Ondan sonra işte o cinsellik falan, onu düşünün ne halde olur. Bir tanem deseniz suç, canımın içi deseniz suç, aşkım deseniz suç. Allah Resulü'nün eşlerine o güzel ve tatlı lakapları ne oluyor o zaman? O niye kullanıyor? Hani Üsve-i Hasene'ydi? Onun yaşadığı gibi yaşayamaz hale gelmişiz yani. Siz arif insanlarsınız, kısa kesiyorum ama anlayışınıza bunu tevdi ediyorum. Aziz dostlarım, son olarak daha devam edeceğim bu konuda ama 8. maddede destek için eşinize, ona destek olmak adına temel ihtiyaçlarını karşılayın. Bunu size daha evvel Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde ayrı bir program olarak anlattım. Evet, fizyolojik ihtiyaçlar vardır, barınma ihtiyaçları vardır ama psikolojik olarak bu Maslow'un o ayrı. Ama ona göre en üst, en önemli gördüğü İlk 5 ihtiyacı oturup konuşarak önceliklendirin. Sevgi mi istiyor, saygı mı istiyor, samimiyet mi istiyor, cinsellik mi istiyor, yemek mi istiyor, temizliğe mi istiyor, çocuklara bakım mı istiyor? Yani onun temel ihtiyacı ne bu evlilikte? Bu tabii ki daha uygun olanı evlenmeden evvel konuşulması. Ama evli dostlarım için bu evlilikten sonra da konuşulabilir. İnsanız sonuçta, konuşa konuşa anlaşacağız. İlla onun 5'iyle sizin 5'inizin örtüşmesi şart değil. En önem verdiği, en üst, en temel 5 ihtiyaç. Ama herkes kendi öncelediği konuya saygı duyulmasını bekler. Bu konuda biraz ilmi siyasetle, bir diplomasiyle, hani tabii al gülüm ver gülüm anlamında böyle bir şey de değil ama anlaşma yoluna gidersiniz bu konuyla alakalı. Willard Harley'in Onun İhtiyaçları adlı kitabında İhtiyaçların karşılanmasının sadakati güçlendirdiğini söylüyor. Hani sadakat ki batıda aziz dostlarım dip yapmış artık yani. Melanet bir duruma düşmüş. Evliliklerde hanımefendinin arkasından bir de dedektif gönderiyor beyefendi. Şimdi sizce bu evlilik mi yani? Seyahate gidiyor, kamera yerleştiriyor. Acaba ben yokken eve kim geliyor, kimle eşim? Allah muhafaza yani. İnsan konuşurken utanıyor. Ama bu hayatı yaşıyorlar, görüyoruz, izliyoruz, duyuyoruz. Dolayısıyla hani ne kadar önemli ki bu ihtiyaçları, temel ihtiyaçları karşılamak sadakati güçlendiriyor. Bugün şirketlerde de, evliliklerde de, ülke olarak milli anlamda da sadakatimiz biraz az. Gençler ilk fırsatta bu ülkeden gitmek istiyor. Bir takım gençler diyeyim onu, vatan evlatları, o fedakar, cefakar vatan evlatları görüyoruz hangi şartlarda çalıştıklarını. Bazı evliliklerde sabırsızlık ayyuka çıkmış, hemen terk edip boşanmalar niçin bu kadar arttı diye düşünüyorsunuz. Bazı şirketlerde bu sadakat, aidiyet dip yaptığı için küçücük bir şeyde işten ayrılmayla, istifayla sonuçlanıyor. Yani bir sadakat sorunumuz var. Herhalde din-i mübini İslam'la alakalı, imanla alakalı da sadık değiliz sözümüzde ki Allah bize böyle bir imtihan veriyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanmasında evet bu sadakati güçlendiriyor ama bir şartla, o da karşısındaki kişiye kendini kötü hissettirmeden, başa kalkmadan yapıldığında sadakat artıyor. Kadınların özellikle bu dönemde ilk temel ihtiyacı ev olabiliyor. Bunu ya hocam benim hanım böyle sürekli mal mülk peşinde, ev bark peşinde falan böyle para göz anlamında düşünmeyin. Bilinçaltında hanımefendilerin çocuklarına bakım ve güvenli bir hayat sunmayla alakalı bir ev, bir barınak, bir konak Allah Resulü'nün hadis-i şerifinde var yani. Mümin için değil mi? Geniş, ferah bir ev, iyi bir binek ve hayırlı bir eş. Yani çok önemli demek ki Allah Resulü'ne uymuş oluyoruz. Zihninizde farklı bir anlam barındırmasın. Dolayısıyla bilinçaltında güvende olma duygusundan kaynaklanan bir istek. Ev alana, evlenene Allah da yardım eder. Onu da inşallah bize mihmandar yapıp yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Aziz dostlarım, dünya hayatında eşimize destek olacağımız çok daha farklı şeyler var. Şimdilik bu 8. maddeyi de tamamladım. 9'da kalmış olalım. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederim. Sizden ayrı uzak olduğumuz dönemlerde ne olursunuz? Hani haftada bir buluşuyoruz. Ben ne yapabilirim? Nasıl destek olabilirim? Aileme, eşime, çocuklarıma, akrabalarıma, komşuları da yakın komşular akraba gibidir artık İstanbul şartlarında, büyük şehirler şartlarında. Onları da bu işin içerisine katarak ya kısa bir hayat ve ebedi bir cennet karşılığı, yaptığımız her türlü fedakarlığa değer, biraz daha burada sabrederek, fedakarlık yaparak, kardan feda ederek, ebedi kazancı düşünerek davranmamız sizin de bizim de bizlerin de inşallah bizde cennetin kapılarını açan bir amele, bir sevaba dönüşecektir. Rabbimizin de merhametine vesile olacaktır inşallah, rahmetine, merhametine, bolluğuna, bereketine. Bu duygularla bir hafta boyunca bunu düşünerek ben nerede daha fazla yardımcı olabilirim? Daha fazla nasıl yardım edebilirim ki hani sevap toplayacağız oralardan, Allah'ımızın rızasını kazanacağız. Bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Bu haftalık bu kadar diyelim. İnşallah gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celim'e emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.